Ayrım 4. Neden öldürüldüler? İkinci kitap, Bu Kan Kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 53. Koray Doğan. 3 Eylül 1947, 9 Mart 1972. 1970'li yılların başında eylemlerin niteliği tümüyle değişmiş. Bunlar artık gençlik hareketleri ya da sağ-sol çatışması olmaktan çıkıp silahlı eylemlere dönüşmüştü. Artık faili meçhul cinayetler birbirini izliyordu. 1970 yılının Mart ayında Ziraat Fakültesi öğrencisi Süleyman Özen öldürüldü. Bunu 12 Nisan'da Doktor Asteğmen Necdet Güçlü'nün başından vurularak öldürülmesi izledi. 30 Nisan'da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini basan komandolarla fakülte öğrencileri arasında çıkan çatışmada Yaşar Serpin adlı öğrenci, sonradan sivil polis olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Mayıs ayında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mustafa Kuseyri, 8 Haziran'da da Yusuf İmamoğlu adlı öğrenci öldürüldü. Kasım ayında birçok fakülte boykot kararı alırken, komando baskınları ve öğrenci olayları hız kazandı. 10 Aralık'ta Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nu basan komandolar, Hüseyin Aslantaş adlı öğrenciyi tabancayla vurarak öldürdüler. 25 Aralık'ta Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi önünde sağcı ve solcu öğrenciler çatıştı. Komandoların açtığı yaylım ateş sonucu Eğitim Fakültesi öğrencisi Nail Karaçam öldü. 27 Aralık'ta İlker Mansuroğlu adlı öğrenci Ankara Üniversitesi önünde komandolar tarafından vuruldu ve ertesi gün öldü. Bu ortam içinde 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri hükümete bir muhtıra verdi. Uğur Mumcu o günleri şöyle anlatıyordu. 1960 sonrası anti-emperyalist bilinçle yetişen yüksek öğrenim gençliği, petrol ve madenlerin millileştirilmesi, bağımsız dış politika gibi konuları savunarak yasal yollarla seslerini duyurmaya başladılar. Gençlik, ulusçu, toplumcu ve devrimci bilinçle halkı uyarmaya ve uyandırmaya çalışıyordu. Karşı eylem planlandı hemen. Aynı dönemde bir siyasal partiyi ele geçiren Alparslan Türkeş ve arkadaşları, komando kampları adı verilen silahlı eğitim merkezlerinde bazı gençleri milliyetçi toplumcu öğretiyle yetiştirmeye çalışmaktaydı. Bu örgütlenme biçimi açıkça siyasi partiler yasasına aykırıydı. Fakat devir Süleyman Demirel devriydi ve bu devrin başbakanı, iti ite boğduruyorum gerekçesiyle ülkede çıkacak bir sağ-sol çatışmasından çıkar ummaktaydı. Kanlı öğrenci çatışmaları bundan sonra başladı. Cinayetler birbirini kovaladı. Sokak ortalarında, üniversite yurtlarında vurularak öldürülen öğrencilerin hiçbirinin katili bulunamıyordu. Üstelik olaylar bütün şiddetiyle sürdürülüyor ve devrin sorumlu hükümeti bir kapalı tribün seyircisi gibi olup bitenleri göz ucuyla izlemekle yetiniyordu. Böylece günden güne üniversiteler birer savaş alanına dönüştü. Silahlı baskınlar, sokak ortasında vuruşmalar sürüp durdu. Hükümetin sorumsuz başı aynı günlerde sokaklar yürümekle aşınmaz diye önemsemez görünüyordu olup bitenleri. Fakülte sınırlarını aşan öğrenci olaylarını önlemek gerekçesiyle polis birlikleri yanında silahlı kuvvetlerden de askeri birlikler çağrılmakta, böylece asker-öğrenci çatışması yaratılabilmesi için gerekli ortam oluşturulmaktaydı. Bunlar toplum olaylarının ortaya çıkarttığı basit rastlantılar mıydı, yoksa gizliden gizliye uygulanan bir planın gerekleri miydi? Olayları geriye doğru dönüp değerlendirdiğimizde bu ikinci olasılığa ağırlık vermek akla yakın gelmektedir. Bir de olayların içindeki kışkırtıcı ajanlar teker teker saptanınca bazı gerçekler iyice su yüzüne çıkmaktadır. İstenmiştir, körüklenmiştir bazı olaylar. Hiç şüpheniz olmasın. Bu tür olayların akışı ile 12 Mart gününe gelindi. Kurulan sıkı yönetim mahkemeleri 12 Mart öncesi olaylarını yargılamak için göreve koyuldu sonra da. Uğur Mumcu, Sormayalım mı? Yeni Ortam, 13 Kasım 1974. 12 Mart muhtırası olarak anılan bu muhtırayla birlikte Türkiye'de yeni bir döneme girilmiş oldu. 12 Martçıların ilk önemli icraatlarından biri ordu içinde geniş bir tasfiye yapmak ve sol darbe hazırlıkları içinde oldukları söylenen subayları ordudan çıkarmak oldu. Ardından 1961 Anayasası'nın öngördüğü temel hak ve özgürlüklere önemli kısıtlamalar getirilen olağanüstü bir ara rejim dönemine girildi. Kendisine yeni hükümeti kurma görevi verilen CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim, partisinden istifa ettikten sonra 26 Mart'ta yeni hükümetini açıkladı. 25 kişilik kabinede 5 AP'li, 3 CHP'li ve 1 MGP'li üye yer alırken kalan 14 bakan TBMM dışından seçildi. Nihat Erim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmasında eylemlere girişenlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklayarak, "Alınacak tedbirler balyoz gibi kafalarına hemen inecektir," dedi. Bu açıklamanın hemen ardından 26 Nisan'da sol muhalefeti iyice sindirmek amacıyla aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 11 ilde sıkı yönetim ilan etti ve hemen ardından geniş çaplı tutuklamalar başladı. 17 Mayıs'ta İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'un Mahir Çaya'nın önderliğini yaptığı Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi adlı yasa dışı örgüt tarafından kaçırılması ve örgütün tutuklu arkadaşları serbest bırakılmadığı takdirde Elrom'un öldürüleceği yolunda açıklama yapması, hükümetin tutumunun iyice sertleşmesine yol açtı. Güvenlik güçleri geniş çaplı operasyonlara girişti ve yaygın bir tutuklama dalgası başladı. Aralarında ülke çapında ünlenmiş gazeteci, sendikacı ve öğretim üyesinin de bulunduğu sol görüşlü birçok aydın, olaylarla ilgililerin olup olmadığına bakılmaksızın gözaltına alındı. 23 Mayıs'ta Elrom, Nişantaşı'nda bir evde şakağında 3 kurşun sıkılarak öldürülmüş olarak bulundu. 30 Mayıs'ta Elrom'un kaçırılarak öldürülmesi olaylara karıştıkları gerekçesiyle aranan Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir'in bir binbaşının kızını rehin alarak sığındıkları İstanbul Maltepe'deki ev güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı. Güvenlik güçleri 1 Haziran'da eve operasyon düzenlediler. Hüseyin Cevahir öldürülürken Mahir Çayan yaralı olarak yakalandı. Rehine olarak tutulan Sibel Erkan sağ olarak kurtarıldı. 16 Temmuz'da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının, 16 Ağustos'ta da Mahir Çayan ve arkadaşlarının yargılanmasına başlandı. 9 Ekim'de Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşı idama mahkum olurken, 30 Kasım'da Mahir Çayan ve 4 arkadaşı tutuklu bulundukları Maltepe Askeri Ceza ve Tutuk Evi'nden tünel kazarak kaçtılar. Bu arada 20 Eylül'de temel hak ve özgürlüklere büyük kısıtlamalar getiren anayasa değişiklikleri benimsendi. 12 Mart darbesini gerçekleştiren güçlerin iktidarı, anayasal hak ve özgürlükleri askıya alarak sol dünya görüşünü benimseyenlerin ve demokrasiyi savunanların tepelerine balyoz gibi inmiş, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırabilme, parlamenter kurumlarla örtülü, Marcos'un Filipine tipinde faşist bir rejimi uygulayabilme yollarını açmıştı. Türk düşünce ve sanat hayatı tarihinde görülmemiş biçimde saldırıya uğramış, evlerden kitaplar toplatılmış, ilerici aydınlar, yazarlar, öğrenciler, işçiler, subaylar, öğretmenler gözaltına alınmış, bunlardan bir kısmı gizli örgüt kurma suçuyla yargılanmıştı. Türk solunun çeşitli taktik ve stratejilerle bölündüğü, bütün devrimcilerin ezildiği, dar ağaçlarının kurulduğu, anayasanın silah zoruyla değiştirildiği bu dönemde ODTÜ öğrencisi Koray Doğan da herkesin gözü önünde sırtından vurularak öldürülüyordu. Koray Doğan, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin en başarılı öğrencilerindendi. Diplomasını almasına 2 ay kalmıştı. 9 Mart 1972 tarihinde güpegündüz herkesin gözü önünde onu sırtından vuran bir polis memuruydu. Dava açılmasına rağmen hiçbir gelişme kaydedilmedi. Dava dosyası olaydan kısa bir süre sonra kapandı. Tülay Doğan, Koray vatanını düşünen cesur bir gençti. Annem 1913 doğumlu. Anneannem ve baş öğretmen olan büyük babam Afyon'da oturuyorlarmış. İlkokulu annem Afyon'da bitiriyor. Kendisinden büyük bir ağabeyi vardı. Dayım Afyon'dan gelerek İstanbul Hukuk Fakültesini bitiriyor. Uzun seneler hakimlik yaptı ve 1975 yılında vefat etti. Annem büyük babamın istememesine rağmen Bursa Devlet Okulu sınavına girip kazanarak Konya Muallim Mektebi'ne gidiyor ve oradan ilkokul öğretmeni olarak mezun oluyor. Babam Ürgüp'te 3 erkek evladın ikincisi olarak doğuyor. Dedem nüfus memuruymuş ve Kurtuluş Savaşı'nda Afyon'da yaralanıyor. Sonra da kısa zamanda vefat etmiş. Hiç görmedik. Babam Nevşehir'e merkep sırtında gidip gelerek ilkokulu bitiriyor. En küçük amcam Mustafa Güzelgöz, eşekli kütüphane ile köylüye okuma sevgisini aşılayan kişi. Babam sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne kaydoluyor. Orayı bitirince İstanbul Tıp Fakültesini askeri doktor olarak bitirmiş. Kuleli 36 mezunları olarak anılırlardı. Annemin öğretmen olarak ilk tayini İstanbul'a Ortaköy'e oluyor ve babamla orada tanışıp evleniyorlar. Ailemin ilk gittiği yer babamın tayin olduğu Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi. Burada üsteğmen rütbesiyle askeri hastanenin başhekimi oluyor. Bayramiç'te ev bulunmadığı için Bayramiç'in köyü Kirazlı'da oturuyorlar. 4-5 yıl kaldığımız Kirazlı'da biz 4 kardeş dünyaya gelmişiz. Yalnız ablam Nuray'ın doğum için İstanbul Alman Hastanesi'ne geliyorlar ve o nedenle ablam 1942 yılında İstanbul'da doğuyor. Daha sonra ağabeyim Kutay, ben evde ve Koray da 1947 yılında Kirazlı'daki evde doğuyor. Babamın ondan sonraki tayin yeri 1949 yılında Van'a çıkıyor. O zaman yanımızda bir de anneannemin manevi evladı Birsen abla vardı. Biz evde Birsen abla ile kalırken annem Van'da ilkokul öğretmenliği yapıyor. Ablam ve ağabeyim ilkokula orada başladılar. Annem orada öğrencilerine önce Türkçe öğretiyor çünkü gelen Kürt çocuklarının çoğu Türkçe bilmiyorlar. Bitlis ve Isparta'da bulunduktan sonra Ankara'nın Kalaba köyüne 1952 yılında geliyoruz. O sene Marshall yardımı ile bize de ilkokulda Amerika'dan gelen oyuncaklar dağıtılmıştı. Annem aldığımız oyuncakları çocuk felci oluruz gerekçesiyle çöpe atmıştı. Ben ve Koray ilkokula Kalaba'da başladık. Ben 3. sınıfta, Koray da 2. sınıftayken Ankara Bahçeli evlere taşındık. Annem Koray'ın zeki olduğunu ve daha 4-5 yaşlarında ablamın okuduğu hikaye kitaplarını eline alarak ezberinde tuttuğu masalları kitaptan okuyormuş gibi ezberden okumasını hep anlatırdı. O sene babam askerlikten ayrılıp serbest doktor olarak çalışmaya karar veriyor ve ödeme yaparak ayrılıp uzmanlık için Ankara Numune Hastanesi'ne geçiyor. Kulak burun boğaz uzmanlığını yaparak Ulus'ta Çıkrıkçılar Yokuşu'nda bir muayenehaneye yerleşiyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'na girerek sağlık müfettişliği görevi de alıyor. Bizim gibi Koray da annemin öğretmenlik yaptığı Bahçeli Evler İlkokulu'na devam ediyor. Öğretmeni Handan Oğul Türk anneme Koray'ı çok methediyor ve sınavlara girip Talas Ortaokulu'na devam etmesini öneriyor. İlkokuldan sonra Koray sınavları kazanarak Talas Amerikan Ortaokulu'na giriyor. Oradayken sürekli onunla mektuplaşıyorduk. Ben deneme lisesinde okuyordum. Mektuplarımızda genelde okuldan bahsederdik. Benim yabancı dilim Almancaydı. Koray'ın yabancı dillere karşı ilgisi çok fazlaydı. O nedenle ben Almanca'da öğrendiğim sözcük ve cümleleri ona sayfa sayfa yazıp gönderirdim. O da orada aldığı yardımcı diline katkısının olacağını bana yazardı. Talas Amerikan Koleji'nin başarılı ve sürekli takdir alan öğrencilerinden birisiydi. O nedenle liseyi Tarsus Amerikan Koleji'nde okumayı sınavsız olarak kazanmıştı. Ve Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 sene daha okuyup liseyi de iyi notlarla bitirmişti. Üniversite sınavlarında da başarılı oldu ve ilk tercih olan ODTÜ Mimarlık Fakültesini ilk sırada kazanmıştı. Koray benim 3 kardeşimden en iyi anlaştığım kardeşimdi. Tarsus Amerikan Koleji'nde okurken yaz tatillerinde Ankara'ya geldiği zamanlar devlet operası konserleri ve tiyatrosunun tüm gösterilerini beraber izlemeye giderdik. Bana gönderdiği mektuplarda bilet almam için tiyatroya gitmemi yazar, ben de tiyatro gişesindeki kuyruklarda bekleyerek biletleri önceden temin ederdim. Ayrıca yaz tatillerinde bol bol eski bir fotoğraf makinesiyle resim çekerdik. Genelde de resimlerde ben olurdum. Yaptığı yağlı boya resimlerine de bana modellik yaptırmıştı. Yaratıcı ve buluş sahibi bir kişiliği vardı. Evdeki bir halı desenini çerçeve olarak tuvale boyamış ve o çerçeve içerisinde de benim portremi çizmişti. Ayrıca çok şık ve çevresindekileri eğlendiren şakacı bir mizacı vardı. Bana da bacım diye hitap ederdi. Üniversiteye başladığı sene saçlarını uzatmış ve paçası sökük kot pantolonunu giyerek okula gitmişti. Bir gün bu şekilde Ankara'da gezerken kahveden çıkan bir grubun saldırısına uğrayarak kavga etmiş ve dudağı patlamış olarak eve gelmişti. Babam bu konu üzerine şikayette bulunmak için hastane raporu almış ancak saldırganları yakalatmak mümkün olmamıştı. Koray'ı evde ders çalıştığına hiç tanık olmamıştım. Buna karşı mimarlık fakültesini de hiçbir dersin sınavına ikinci defa girmeden bitirmişti. Son sınıftayken ilk okulun birkaç gösterisine birlikte gitmiştik. Koray tiyatro kolundaydı ve İbrahim Niyazoğlu adında ne yazık ki bu arkadaşını da kalp krizi nedeniyle 40 yaşındayken kaybettik. Tarsus'tan okul arkadaşıyla birlikte bir eseri sahneye koyup ODTÜ'de onaylamışlardı. Okulun maskeli balosuna da birlikte gitmiştik. O Charlie Chaplin Sherlock kıyafetiyle katılmıştı. Koray'ın en samimi arkadaşları dev genç üyeydi. Ertuğrul Kürkçü, Oğuzhan Müftüoğlu ile Sait Kozacıoğlu ile birlikte sık sık bize gelirlerdi. Ama en samimi arkadaşı Tosun'du. Onlar geldiği zaman Yıldıztepe bloklarındaki evde beraber çay içer, Koray'ın esprileriyle güzel sohbetler yapardık. Koray dev gence başta üye olmuş ama sonradan kaydını sildirmişti. O sırada çalıştığı Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası'na gidip geliyordu. Kız arkadaşı Nevrin'le de arada bir onların evinde buluşuyorduk. Mutlu bir aile. Ailemiz mutlu ve ahenkli bir aileydi. Hepimizin dürüst, çalışkan ve vatansever kişilikte olmamız için annem de babam da olağanüstü çaba sarf ederlerdi. Babam doktordu. Çok toleranslı, demokrat bir kimseydi. Annem de disiplinli, fedakar, çalışkan bir öğretmendi. Ailemin Koray'ın zekasının fazla olduğunu düşünülerek en iyi eğitimi sağlamak ve onu iyi yerlerde görmek istemelerine rağmen o son derece mütevazı ama kendine güvenen bir kişiliğe sahipti. Çok istikrarlı bir okul hayatı oldu. Sınıf, fakir, zengin gözetmeksizin herkesle arkadaşlık yapardı. Babam onun kıyafetini eleştirip takım elbise ya da yeni bir giysi aldığı zaman bu giysilere fakir insanların benden çok ihtiyacı var diyerek onları kimsesiz çocuklara hediye ederdi. ODTÜ'de mimarlık bölümünde okurken İngiltere'ye bir iki aylığına tatile gitmiş ve oraya nakil olup olamayacağını araştırmıştı. İngiltere'ye giderken babamın İngiltere'deki gümrük polislerinin onu uzun saçla farklı muameleye tabi tutabilecekleri kaygısına hak vermiş ve saçlarını kestirmişti. Ancak geri geldiğinde de ilk işi babama İngiltere'deki polislerin hepsinin saçlarının uzun olduğunu, kendisinin de saçlarını kestirmeden gayet rahat kabul edileceğini söylemek olmuştu. İngiltere'de mimarlık eğitimine devam etmek istemediğini aslında Türkiye'deki eğitimin daha da iyi olduğuna karar verdiğinde belirtmişti. Balyoz Harekatı, Sosyalist Avı. 12 Mart 1971 tarihinde silahlı kuvvetlerin Süleyman Demirel hükümetine verdiği muhtıra ile bir dönem daha başlatılmış ve Türkiye'de yeniden sosyalist avına başlanmıştı. Üniversitelere sık sık polis baskınları yapılarak Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Yaşar Kemal gibi yazarların da içinde bulunduğu birçok kitaplar, yayınlar, gazeteler toplatılmaktaydı. Yine aynı yıl birçok üniversitede olduğu gibi ODTÜ kampüsünün girişine de karakol kurulmuş, giriş ve çıkışlar askerler tarafından kontrol altına alınmıştı. Nihat Erim hükümeti de Balyoz Harekatı adını verdikleri Sosyalist Avı operasyonunu başlatmıştı. Ayrıca Ankara'da ve birçok ilde de sıkı yönetim ilan edilmiş ve gece saat 24'ten sonra sokağa çıkma yasağı konulmuştu. Kardeşim Koray Doğan, annem ve babamla beraber Ankara'nın Emek Mahallesi'ndeki Yıldıztepe bloklarında bir dairede kalıyordu. Koray öldürüldüğü sırada Türkiye Mimar Mühendisler Odası sekreterliğinde görevliydi. Koray, mimarlık bölümünün en başarılı öğrencilerindendi. Okulu bitmişti ve diplomasını yüksek mimar olarak ODTÜ'den almak için bitirme projesini tamamlayıp vermesi gerekiyordu. O sırada sınıf arkadaşı olan Nevrin ile ailelerin de katıldığı bir törende söz kesmiş ve evlilik kararı almışlardı. Ben de bir yıl önce evlenmiş olduğum için ailemden ayrılmış ve Çankaya'da kiralık bir dairede oturuyordum. O sırada Hacettepe Tıp Fakültesi'nde doktora çalışması yapmaktaydım. O eve de Koray haftada bir iki defa ziyarete gelirdi. En son vurulmadan iki gün önce Oğuzhan Müftüoğlu ile beraber gelmişlerdi. Doğudan gelen bir genç arkadaşının kaldığı otelde ayağına lavabo düşmüş ve yaralanmıştı. O çocuk Hacettepe'ye geldi ve ayağına pansuman yaptırdık. O gün geldiğinde o çocuk için rapor lazım olduğunu, doktora yazdırmamızı istiyordu. Beraber yemeğimizi yedik, çay içtik. Oğuzhan'la birlikte evden ayrıldılar. O sırada Koray'ın elinde kuru yemiş ve kuru üzüm vardı. Evden çıktıkları sırada ben getirdiklerini unuttukları yolunda uyarınca sizde kalsın işte size rapor karşılığı rüşvet verdik diye espri yaptı. O gün Koray'ı son görüşümdü. Öldürülmeden önce bir tehdit ile karşılaşmamıştı. Bir kez Maltepe'de yapılan bir gösteride karakola tutuklanarak götürülmüş ancak nezarette kalmadan Uğur Mumcu ve Profesör Uğur Alaca Kaptan'ın savunması ile serbest bırakılmıştı. Babamın da bulunduğu salonda hakim tutuklayıp getiren polislere neden tutukladıklarını sormuş. Onlar da küfür ettiler efendim cevabını vermişler. Nasıl küfür ediyorlardı sorusuna da tam bağımsız Türkiye diye bağırıyorlardı yanıtını vermişlerdi. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 65.